Ayrım 8.
Bu iki kutup arasında olan her şey insanın gizil güçlerini ortaya çıkarma, iki hücrede gizil güç olarak bulunanların tümünü yaşama kazandırma sürecidir. Ama uygun koşullar sağlandığında fiziksel gelişme kendi kendine ilerlemeyi sürdürdüğü halde ansal düzeydeki doğuş bunun tersine düzeneksel bir şekilde olmaz. İnsanın duygusal ve anlıksal gizil güçlerine yaşam kazandırmak, onun özünün doğmasını sağlamak, üretici etkinlik gerektirir. İnsanın öz gelişiminin hiçbir zaman tamamlanamaması, insansal durum ilişkin trajedinin bir bölümüdür. Giderek en iyi koşullar altında bile insanın gizil güçlerinin yalnızca bir bölümü gerçekleştirilir. İnsan her zaman tam anlamında doğmadan önce ölür. Burada her ne kadar üreticilik kavramının tarihini sunmaya niyetli değilsem de bu kavramı aydınlatmama yardımı dokunabilecek bazı seçkin örnekler vermeyi istiyorum. Üreticilik Aristoteles'in etik dizgesindeki anahtar kavramlardan biridir. O, erdem insanın işlevini anlayarak belirlenebilir diyor. Tıpkı bir flüt çalıcısının, bir yontucunun ya da herhangi bir sanatçının iyi sanatçı olmasının onu öteki insanlardan ayıran özel işlevinde yatması gibi, insanı iyi kılan da kendisini öteki türlerden ayıran ve iyi insan olmasını sağlayan özel işlevidir. Böylesi bir işlev, ruhun ussal bir ilkeyi izleyen ya da kapsayan bir etkinliğidir. Dipnot AGK 1098-B32. Ama diyor Aristoteles, en yüksek iyiye sahip olduğumuz bir şeye ya da uygulamaya, yani bir ruh haline ya da bir etkinliğe yükleyip yüklemememizde pek de küçük olmayan bir ayrıma neden olacaktır. Çünkü bir ruh hali herhangi bir iyi sonuç üretmeksizin de var olabilir. Tıpkı uyuyan ya da başka bir biçimde edilgin olan birinde olduğu gibi. Ama bu etkinlik için söz konusu değildir. Çünkü etkinliği olan biri zorunlu olarak eylemde bulunacak ve iyiyi eyleyecektir. Dipnot AGK 1098-B32. Aristoteles'e göre iyi insan, usunun önderliği altında kendi etkinliğiyle insana özgü gizil güçlere yaşam kazandıran kişidir. Spinoza, erdem ve güçten aynı şeyi anlıyorum diyor. Dipnot, Spinoza Ethics, 4. tanım 8. Özgürlük ve kutsanmış olma, insanın kendini anlamasından ve gizil güç olarak sahip olduğu tüm güçleri dışlaştırma çabasından, yani insan doğası örneğine giderek daha çok yaklaşmasından oluşur. Dipnot, AGK, 4. ön söz. Spinoza'ya göre erdem, insanın güçlerini kullanmasıyla özdeştir. Kötülük ise onun güçlerini kullanma konusundaki başarısızlığıdır. Spinoza'ya göre kötülüğün özünde güçsüzlük yatar. Dipnot AGK 4. tanım 20. Üretici etkinlik kavramı Goethe ve Ibsen tarafından şiirsel bir biçim içinde çok güzel dile getirilmiştir. Faust, insanın yaşamın anlamını bulmaya çalışan öncesiz sonrasız arayışının bir simgesidir. Ne bilim, ne haz, ne güç, ne de güzellik Faust'un sorusunu yanıtlamaz. Goethe insanın bu arayışına verilecek biricik yanıtın iyi ile özdeş olan üretici etkinlik olduğunu öne sürer. Gökte ön konuşmada Tanrı insanı engelleyenin yanılgılar değil etkinsizlik olduğunu söyler. İnsanın etkinliği kolayca yok olabilir. O kolayca saltık huzura, rahata tutulup kendini kaptırabilir. İşte bu yüzden ben baştan çıkaracak, etkileyecek şeytanı ona severek arkadaş olarak yolluyorum. Ama siz gerçek Tanrı çocukları zengin ve öncesiz sonrasız güzelliğin tadına varın. Sürekli olarak çalışan yaratıcı güç sizi sevgiyle kucaklıyor ve dalgalı bir tayf şeklinde parıldayan her şey yerini ancak kalıcı düşüncelerle belirliyor. Dipnot, Bayard Tyler, çeviren, Boston, Houghton, Mifflin Co. İkinci bölümün sonunda Faust, Mephisto ile tutuştuğu bahsi kazanmıştır. Yanılgıya düşmüş, günah işlemiş ama en büyük suçu üretici olmama suçunu işlememiştir. Faust'un denizden sürülebilecek toprakları istediği sahneyle simgeleştirilen son sözcükleri bu düşünü çok açık bir şekilde dile getirir. Bataklık dağlara kadar uzanıyor, kazanılan her şeye bulaşıyor, kirletiyor. Bu pis bataklığın sularını kurutmak belki de kazanılan en büyük başarı olurdu. O zaman milyonlarca insana toprak kazandırmış olurdum. Güvenli, rahat olmasa bile özgür olacakları ve çalışabilecekleri yemyeşil topraklar. İnsanlar ve sürüler bu yeni kazanılmış olan topraklarda yerleşip o koskoca tepede korkusuz, çalışkan bir toplum oluşturacaklardır. Burası cennet gibi olacaktır. O zaman kuduran azgın dalgalar istedikleri kadar kıyıyı aşsalar ve onu yok etmek için ne kadar uğraşsalar da herkes gediği kapamak için el birliğiyle çalışacaktır. Evet, ben kendimi tümüyle bu amaca adadım. Çünkü us ve mantığın ulaştığı sonuç yaptığımın doğruluğunu onaylıyor. Yaşamak gibi özgür olmak hakkına da yalnız onu her gün yeniden kazananlar sahiptir. Böylece çocuk, yetişkin ve yaşlılar yaşamlarını tehlikelerle savaşarak geçirirler. İşte ben böyle bir toplum yaratmak istiyorum. Özgür topraklar üstünde özgür yaşayan bir toplum. Ancak o zaman uçmakta olan zamanı dur geçme, sanatın öylesine güzel ki diyebilirdim. Dünyadaki yapıtlarımın izleri hiçbir zaman yok olmayacak. Bu büyük mutluluğu ve bu erişilmez anın sonsuz hazzını duyuyorum. Dipnot AGK Bölüm 2 Perde 5. Goethe'nin Faust'u 18. ve 19. yüzyılların ilerici düşünürlerinin karakteristiği olan insana duyulan inancı dile getirdiği halde Ibsen'in 19. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olan Pierre Gaint'ü çağdaş insanın üretici olmayışının eleştirel bir çözümlemesidir. Oyunun alt başlığı pekala kendi özünü arayan çağdaş insan da olabilirdi. Pierre Gaint tüm gücünü para kazanmak ve başarılı olmak için kullandığında kendi öz uğruna eylemde bulunduğunu inanmaktadır. O kendine karşı doğru ol insansal ilkesine göre değil, trolların temsil ettiği kendine yeterli ol ilkesine göre yaşar. Yaşamın sonunda sömürücülüğünün ve bencilliğinin kendisini kendisi olmaktan alıkoyduğunu, insanın kendisini gerçekleştirmesinin ancak üretici olduğunda, kendi gizil güçlerine yaşam kazandırabildiğinde olanak kazandığını bulgular. Pierre Gaint'in gerçekleştirilmemiş gizil güçleri onu suçundan ötürü suçlamaya gelirler ve insansal başarısızlığının gerçek nedenini üretici olma konusundaki eksikliğini işaret ederler. Yerdeki yumaklar. Biz düşünceleriz. Bizi düşünmüş olman gerekirdi. Ayaklarının altında yuvarlanıp dönen bizlere yaşam kazandırmalıydın. Biz görkemli bir sesle doğmuş olmalıydık. Ama şimdi burada ip yumakları gibi toprağa bağlıyız. Kurumuş topraklar. Biz gizemli sözcükleriz. Bizi kullanmış olman gerekirdi. Üşengeçliğin yüzünden bize yaşam hakkı tanımadın. Kurtlar bizi baştan aşağıya kemirdi. Hiçbir meyve artık bizi başına taç olarak kabul etmeyecektir. Havadaki bir iç çekiş. Biz şarkılarız, bize söylemiş olman gerekirdi. Yüreğinin derinliklerinde umutsuzluk bizi kırdı. Uzandık ve bekledik. Ama bizi hiç çağırmadın. Sana binlerce kez lanet olsun. Çiğ damlaları. Biz gözyaşlarıyız, hiçbir zaman dökülmemiş olan. Tüm yürekleri ürperten sivri buz damlacıkları. Eriyebilirdik ama şimdi keskin uçlarımız inatçı bir yürek içinde dondu. Yara kapandı, gücümüz yitip gitti. Kırık zaman çöpleri. Biz yapmadan bırakmış olduğun güzel işleriz. Kuşku tarafından boğulan, başlamadan önce bozulan. Yargı gününde öykümüzü anlatmak için orada olacağız. Nasıl hesap vereceksin? Dipnot. 11 Plays of Henrik Ibsen. Henrik Ibsen'den 11 oyun. New York, The Modern Library Random House Inns. Perde 5, sahne 6. Bu noktaya kadar üretici yönlenmenin genel özelliklerini araştırma işini üstlenmiştik. Şimdi üreticiliği özgül etkinliklerde ortaya çıktığı şekilde inceleme girişiminde bulunmamız gerekiyor. Çünkü genel olanı ancak somut ve özgül olanı incelemekle tam anlamında kavrayabiliriz. B. Üretici sevgi ve düşünme. İnsansal varoluş, insanın yalnız olduğu ve dünyadan ayrılmış bulunduğu olgusuyla belirlenir. Bu ayrılmaya katlanma gücü olmayan insan bağlılık ve birliği aramaya zorlanır. Onun bu gereksinmeyi giderebileceği çeşitli yollar vardır. Ama bu yollardan yalnızca birinde eşsiz bir varlık ve bir bütün olarak kalır ve kendi öz güçlerini başkalarıyla bağlantı kurma süreci içinde gerçekleştirir. İnsanın hem yakınlığı hem de bağımsızlığı başkaları ile birlik olmayı ve aynı zamanda kendi biricikliği ile özelliğini korumayı aynı anda aramak zorunda oluşu insansal varoluşun aykırı kanısıdır. Dipnot. Yakınlık ve biricikliğin bir bileşimi olarak düşünülen bu bağlantı kavramı pek çok bakımlardan Charles Morris'in Paths of Life, Yaşam Yolları, New York Harper Brothers 1942 adlı kitabındaki ayrı bağlılık kavramına benzemektedir. Aradaki ayrım Morris'in ilgi alanının yaratılış, benimkinin ise öz yapı oluşudur. Bu aykırı kanının paradoks ve insan ilişkin ahlaksal sorunun yanıtı göstermiş olduğumuz gibi üreticiliktir. İnsan dünya ile eylemde bulunarak ve kavrayarak üretici bir bağlantı kurabilir. O nesneler üretip bu yaratma süreci içinde kendi güçlerini özdeğe uygular. İnsan dünyayı ansal ve duygusal olarak sevgi ve us aracılığıyla kavrar. Usunun gücü onun yüzeyden derinlere geçebilmesini, objesinin özünü kendisiyle etkin bir ilişki kurarak anlamasını sağlar. Sevgi gücü ise ona kendisini bir başka insandan ayıran duvarı yıkıp aşma ve o insanı kavrama olanağını verir. Sevgi ve us her ne kadar yalnızca dünyayı kavramanın iki ayrı biçimi iseler ve biri olmadan öteki olanaklı değilse de onlar değişik güçlerin yani duygu ve düşüncenin anlatımlarıdır. Bu nedenle ayrı ayrı tanıtılmaları gerekmektedir. Üretici sevgi kavramı gerçekte çok kez sevgi diye adlandırılan şeyden hayli farklıdır. Sevgi sözcüğünden daha belirsiz ve daha kafa karıştırıcı bir sözcük zor bulunur. O içinde nefret ve tiksinmenin yer almadığı hemen hemen her duyguyu göstermek için kullanılır. Dondurma sevgisinden bir senfoniye duyulan sevgiye, hafif bir sempatiden en yeğen yakınlık duygusuna kadar her şeyi kapsar. İnsanlar eğer birine abayı yakmışlarsa sevdiklerini sanırlar. Bağımlılık ve de benimseyiciliklerini sevgi diye adlandırırlar. Onlar gerçekte sevmenin her şeyden daha kolay olduğuna, güçlüğün doğru objeyi bulma konusunda doğduğuna ve kendilerinin aşkta mutluluğu bulma konusundaki başarısızlıklarının doğru eş seçme yönündeki şanssızlıkları yüzünden olduğuna inanırlar. Ama sevgi tüm bu karma karışık istekler öne süren düşünmenin tersine çok özgür bir duygudur. Her insanda bir sevme yeteneği bulunduğu halde bu yeteneğin gerçekleştirilmesi en güç başarılan işlerden biridir. Gerçek sevgi üreticilikten kaynaklanır ve bu yüzden haklı olarak üretici sevgi diye adlandırılabilir. Bu sevgi ister annenin çocuğuna ister insana duyduğumuz sevgi ya da iki kişi arasındaki erotik sevgi olsun öz bakımından aynıdır. Onun başkalarına duyduğumuz sevgi ve kendimize duyduğumuz sevgi olarak da özdeş olduğu konusunu daha sonra tartışacağız. Dipnot, bölüm 4, bencillik, öz sevgisi ve öz çıkar. Her ne kadar sevgi objeleri ve bunun sonucu olarak sevginin kendisinin nitelik ve yeğenliği değişiyorsa da tüm üretici sevgi biçimlerinde onlara özgü olan belli bazı temel ögeler bulunduğu söylenebilir. Bunlar ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgidir. İlgi ve sorumluluk sevginin insanın kendisine yenildiği bir tutku ya da tarafından etkilendiği bir duygulanım değil bir etkinlik olduğunu gösterir. Üretici sevgideki ilgi ve sorumluluk ögesi Yunus, Jonah kitabında hayranlık uyandıracak bir şekilde betimlenmiştir. Tanrı Yunus'a Nineveh'e gidip bura sakinlerini uyarmasını, kötü yaşantı biçimlerini değiştirmezlerse cezalandırılacaklarını söylemiştir. Yunus bu görevden kaçar çünkü Nineveh halkının tövbe edeceğinden ve Tanrı'nın da onları bağışlayacağından korkmaktadır. Kendisi düzen ve yasa duygusu çok güçlü ama sevgisiz biridir. Kaçma girişiminde bulunduğunda ise kendisini sevgi ve dayanışma duygusundan yoksun oluşunun getirdiği bir soyutlanmışlık ve hapsedilme durumunu simgeleyen bir balinanın karnında bulur. Tanrı onu kurtarır ve Yunus Nineveh'e gider. Halka Tanrı'nın kendisinden istediği biçimde öğüt verir ve tam daha önce korkmuş olduğu şey başına gelir. Nineveh'deki insanlar günahlarına tövbe ederler, yaşama biçimlerini düzeltirler. Tanrı onları bağışlar ve kenti yok etmemeye karar verir. Yunus çok kızmış ve düş kırıklığına uğramıştır. Çünkü acıma değil, adaletin yerine getirilmesini istemektedir. Sonunda Tanrı'nın salt onu güneşten korumak için büyütmüş olduğu bir ağacın gölgesinde biraz avunur. Ama Tanrı ağacı kurutunca canı çok sıkılıp öfkeyle Tanrı'ya yakınır. Tanrı ona şu yanıtı verir. Sen kendisi için çalışmadığın, yetişmesine katkıda bulunmadığın, bir gecede çıkıp bir gecede yok olan bir ağaca bile acıdın. Nasıl olur da ben içinde sağ ellerini sol ellerinden ayırt edemeyen binlerce kişinin ve bir o kadar da sığırın bulunduğu Nineveh'e, o büyük kente kıyabilirdim? Tanrı'nın Yunus'a verdiği yanıtı simgesel olarak anlamak gerekir. Tanrı Yunus'a sevginin özünün bir şey için emek harcama ve bir şeyin büyümesine katkıda bulunma olduğunu, yani sevgi ile emeğin birbirinden ayrılamayacaklarını anlatıyor. İnsan emek harcadığı şeyi sever ve sevdiği şey için emek harcar. Yunus'un öyküsü sevginin sorumluluktan ayrılamayacağını gösteriyor. Yunus kardeşlerinin yaşamlarının sorumluluğunu duymamaktadır. O da Kabil gibi ben kardeşimin bakıcısı mıyım diye sorabilmektedir. Sorumluluk insana dışarıdan zorla yüklenen bir ödev değil, benim sorunum olduğunu düşündüğüm bir isteğe verdiğim yanıttır. Sorumluluk ve yanıt sözcükleri aynı kökten türemişlerdir. Sorumlu olmak, yanıt vermeye hazır olmak anlamına gelir. Anne sevgisi, üretici sevginin en sık görülen ve en kolay anlaşılan örneğidir. Bu sevginin asıl özü ilgi ve sorumluluktur. Çocuğun doğumu sırasında annenin bedeni çocuk için emek harcar. Doğumdan sonra da anne sevgisi onun çocuğun büyümesini sağlamak için gösterdiği çabadan oluşur. Anne sevgisi çocuğun sevilmek için yerine getirmek zorunda olduğu koşullara dayanmaz. Bu sevgi yalnızca çocuğun isteğine ve annenin yanıtına dayanan koşulsuz bir sevgidir. Dipnot, Aristoteles'in sevgiye ilişkin şu düşünceleriyle karşılaştırınız. Ama dostluk sevilmekten çok sevmekten ibaretmiş gibi görünüyor. Bunun böyle olduğunu annelerin sevmekten duydukları hazdan da anlayabiliriz. Çünkü anneler bazen çocuklarını yetiştirmek üzere başkalarına verirler ve onları tanıyıp sevdikleri halde bunun karşılığını beklemezler. Onlar çocukları kendilerinin gerçek anneleri olduğunu bilmedikleri için anneye yapılması gereken hizmetlerini yerine getirmediklerinde bile çocuklarının mutlu olduğunu görmekten ve onları karşılıksız sevmekten hoşnutturlar. Bakınız Veldon çevirisi kitap 8 bölüm 10. Bu nedenle anne sevgisinin sanatta ve dinde sevginin en yüksek biçiminin bir simgesi olmuş olması doğaldır. Tanrı'nın insan ve insanın komşuları, türdeşler için duyduğu sevgiyi gösteren İbranice terim, kökü reçem, rahim olan raçamim'dir. Ama ilgi ve sorumluluğun bireysel sevgiyle bağlantısı bu denli açık değildir. Açık olmanın sevginin doruk noktası olduğunu inanılır. Oysa o gerçekte bir başlangıç ve yalnızca sevmeyi başarmak için bir olanaktır. Aşkın aracılığıyla iki insanın birbirlerine doğru çekildiği gizemli bir niteliğin sonucu çaba göstermeksizin ortaya çıkan bir olay olduğuna da inanılır. Gerçekte insanın yalnızlığı ve cinsel istekleri aşk olmasını kolaylaştırır ve bunun gizemli olan bir yanı yoktur. Ama böyle bir aşk elde edildiği kadar çabuk yitirilen bir kazançtır. Kimse bir rastlantı sonucu sevilmez. Sevgiyi insanın kendi sevme gücü üretir. Tıpkı insanın bir şeylere ilgi duymasının kendisini de ilginç kılması gibi. İnsanlar çekiciliğin özünün kendi sevgi yetenekleri olduğunu unuttukları zaman çekici olup olmadıklarını düşünmeye başlarlar. Bir başka insanı üretici olarak sevmek, onun ilgilenmeyi ve onun yaşamından kendini sorumlu duymayı içerir. Bu ilgi ve sorumluluk onun yalnız fiziksel varoluşu için değil, tüm insansal güçlerinin büyüme ve gelişmesi için de söz konusudur. Üretici olarak sevmek, edilgin olmakla sevilen kişinin yaşamının seyircisi olarak kalmakla uyuşamaz. Sevilen kişinin gelişmesi için emek harcamayı, ilgi ve sorumluluğu içerir. Tek tanrıcı batı dinlerinin evrenselce ruhuna ve tüm insanlar eşit yaratılmışlardır düşününde dile getirilen ilerici siyasal kavramlara karşın insanlık sevgisi ortak bir yaşantı haline gelmemiştir. İnsanlık sevgisinin en iyi şekliyle sanki o bir bireye duyulan sevgiyi izleyen ya da ancak gelecekte gerçekleştirilebilecek bir başarıya ilişkin soyut bir kavrammış gibi bakılmıştır. Ama insan sevgisi bir tek kişiye duyulan sevgiden ayrılamaz. Bir kişiyi üretici olarak sevmek, onun insansal özüyle ilişki kurmak, onu insanlığı temsil eden biri olarak görmek anlamına gelir. Bir bireye duyulan sevgi, insan sevgisinden ayrıldığı ölçüde yalnızca yüzeysel ve rastlantısal sevgidir ve zorunlu olarak sığ kalır. İnsan sevgisinin anne sevgisinden değişik olduğu söylenebilir. Çünkü çocuk güçsüzdür ama türdeşimiz olan insanlar güçsüz değildir. Ama bu ayrımın ancak göreli koşullarda var olduğu da dile getirilmelidir. Tüm insanlar yardıma gereksinme duyarlar ve birbirlerine dayanırlar. İnsansal dayanışma her bireyin kendini ortaya koyuşunun zorunlu koşuludur. İlgi ve sorumluluk sevginin kurucu ögeleridir. Ama sevilen insana duyulan saygı ve ona ilişkin bilgi olmazsa sevgi, baskı ve benimsemeye dönüşerek yozlaşır. Saygı, korku ve korkuyla karışık hayranlık değildir. O sözcüğün köküne uygun olarak bir insanı olduğu gibi görmeyi, onun bireyselliğinin ve biricikliğinin ayırdına varmayı gösterir. Bir insanı tanımadan saymak olanaksızdır. Eğer kişinin bireyselliğine ilişkin bilgi onlara yol göstermeseydi, ilgi ve sorumluluk kör duygular olacaklardı. Usta anlak, zeka arasındaki ayrımın incelenmesi, üretici düşünceyi anlamak için bir başlangıç yaklaşım olabilir. Anlak, insanın nesneleri yönetmek için zorunlu olan yönlerini bulgulamak ereğiyle ve pratik amaçlara erişmek için kullandığı bir araçtır. Amacın kendi ya da aynı şey olan anlaksal düşünmenin üstüne dayandığı öncüller sorguya çekilmeyip gerçekmiş gibi kabul edilirler. Bu öncüller ussal olabildikleri gibi olmayabilirlerdi. Anlığın bu özel niteliği aşırı bir örnek olan yansıtımcılığı, paranoid kişide açıkça görülebilir. Örneğin onun tüm insanların kendisine karşı kötü amaçla gizlice anlaşmış olduklarına ilişkin öncülü us dışı ve yanlıştır. Ama bu öncül üstüne kurmuş olduğu düşünce süreçleri kendi içlerinde şaşırtıcı ölçüde bir anlaksal düzeyi gösterirler. Böyle biri kendi yansıtımcalı savını kanıtlama girişiminde gözlemleri öylesine birleştirir ve öylesi inandırıcı mantıksal yapılar kurar ki öncülünün us dışı olduğunu kanıtlamak genellikle çok güç olur. Kuşkusuz salt anlığın sorunlara uygulanımı yalnızca bu türden patolojik olaylarla sınırlandırılmış değildir. Düşüncelerimizin çoğu dile getirilen ereklerin ve öncülerin geçerliliği araştırılmaksızın ve de olayların doğa ve niteliklerini anlama girişiminde bulunmaksızın zorunlu olarak pratik sonuçların başarılmasıyla olayların niceliksel ve yüzeysel yönleriyle ilgilidir. Us nesnelerin ve süreçlerin özüne ulaşan üçüncü bir boyutu yani derinliği işe sokar. Us yaşamın pratik amaçlarından ayrılmadığı zaman ben şimdi bunun hangi anlamda doğru olduğunu göstereceğim. Doğrudan eylem için yalnızca bir araç değildir. Us'un işlevi bilmek, anlamak, kavramak ve nesneler onları kavrayarak ilgi kurmaktır. O nesnelerin özlerini, gizli ilişkilerini ve daha derin anlamlarını, nedenlerini bulgulamak için yüzeylerinden içlerine doğru sızar. Sanki iki boyutla değil de Nietzsche'nin kullandığı bir terimi kullanacak olursak görünümcüdür. Yalnız pratik yönden ilgili olanları değil, tüm algılanabilen görünüm ve boyutları kavrar. Nesnelerin özüyle ilgilenmek, onların ardında bulunan bir şeyle değil ama temel olanla, genel ve tümel olanla, olayların yüzeysel ve rastlantısal, mantıksal bakımdan uygunsuz yönlerinden kurtulmuş, en genel ve en yaygın özellikleriyle ilgilenmek anlamına gelir. Artık üretici düşünmenin daha özgül bazı karakteristiklerini incelemeye başlayabiliriz. Üretici düşünmede özne, objesine karşı kayıtsız kalamaz. Onun tarafından etkilenir ve onun ilgilenir. Obje, insanın kendisinden ve yaşamından ayrılmış cansız bir şey, insanın ancak özünden soyutlanmış bir biçimde düşündüğü bir şey olarak duyumsanmaz. Tersine özne, objesine yeğin bir ilgi duymakta ve bu ilişki içli dışlı olduğu ölçüde öznenin düşünmesinin verimi giderek artmaktadır. Düşünmesini ilk elde uyaran, kendisiyle objesi arasındaki bu sıkı ilişkidir. Onun için her insan ve her olay, bireysel yaşamı ya da insansal varoluşu ile bağlantı içinde bir ilgi objesi olduğundan, bir düşünce objesi haline gelir. Bunu gösterecek güzel bir örnek Buda'nın dörtlü doğruluğu bulgulayışının öyküsüdür. Buda ölü bir insan, hasta bir insan ve ihtiyar bir insan görmüş ve o sırada genç bir erkek olduğu için insanın kaçınılamayan yazgısı kendisini büyük ölçüde etkilemiştir. Buda'nın bu gözlemlerine gösterdiği tepki, yaşamın özüne ilişkin kuramı ve insanın kurtuluşu için önerdiği yollarla sonuçlanan düşüncelerinin uyarıcısı olmuştur. Kuşkusuz gösterdiği tepki bu gibi durumlarda gösterilebilecek biricik tepki değildi. Benzer bir durumla karşılaşan çağdaş bir doktor bu olaya ölümle, hastalıkla ve yaşlılıkla nasıl savaşacağını düşünmeye başlayarak tepki gösterebilir. Ama onun düşünceleri de konusuna gösterdiği tepkinin tümünce belirlenecektir. Düşünür, üretici düşünce sürecinde objesine duyduğu ilgi tarafından güdümlenir. Objesi onu etkiler, o da bu objeye tepkide bulunur, özen gösterir ve yanıt verir. Ama üretici düşünce aynı zamanda nesnellik tarafından, düşünürün objesi için duyduğu saygı tarafından, objesin olmasını istediği gibi değil de olduğu gibi görmek konusundaki yeteneği tarafından da belirlenir. Nesnellik ve öznellik arasındaki bu kutupluluk genelde üreticiliğin olduğu kadar üretici düşüncenin de bir özelliğidir. Nesnelci olmak, yansız davranmak ancak gözlemlediğimiz şeylere saygı duyduğumuzda olanaklıdır. Yani onları biriciklikleri ve karşılıklı bağlantılar içinde görebildiğimiz zaman. Bu saygı sevgi ilişkin olarak tartıştığımız saygıdan özce farklı değildir. Eğer bir şeyi çok iyi anlamak istiyorsam onu kendi doğasına uygun varoluş içinde olduğu gibi görme gücüne sahip olmam gerekir. Bu tüm düşünce objeleri için doğru olduğu gibi insan doğasının incelenmesinde de özel bir sorun oluşturur. Üretici düşünmede canlı ve cansız objelere ilişkin nesnelliğin olayın bütünlüğünü görme diyebileceğimiz bir başka yönün daha bulunması gerekir. Gözlemci eğer bütünü görmeden objesinin yalnız bir yönünü soyutlarsa incelemekte olduğu o yönü de yeterince anlayamayacaktır. Bu nokta Wertheimer tarafından üretici düşünmedeki en önemli öge olarak vurgulanmıştır. O şöyle yazmaktadır. Üretici süreçler çok kez böyle bir doğaya sahiptirler. Objelerini gerçekten anlayabilme isteğiyle yeniden sorgulama ve araştırmaya başlarlar. İnceleme alanlarında çok önem kazanmış belli bir kesit odak olarak alınır ama soyutlanmaz. Duruma ilişkin yeni ve daha derin işlevsel anlamdaki değişmeleri ve maddelerin gruplandırılmasını da içine alan yapısal bir görüş geliştirilir. Çok önemli bir alanın durumuna ilişkin yapının gerektirdikleriyle yönlendirilen araştırıcı, dolaylı ya da dolaysız doğrulanma gerektiren usa uygun kestirimlerde bulunur. Burada iki yön işe karışır, tam ve tutarlı bir tablo elde etmek ve bütünün yapısının parçalar için ne gerektirdiğini görmek. Dipnot: Max Wertheimer, Productive Thinking, New York, Harper & Brothers, 1945, sayfa 167, bakınız sayfa 192. Nesnellik, objectivity, yalnız objeyi olduğu gibi görmeyi değil, aynı zamanda insanın kendisini de olduğu gibi görmesini gerektirir. Yani insan, kendisini bir objeyi gözleyen gözlemci olarak içinde bulduğu özel koşulların ayırdığında olmalıdır. Öyleyse üretici düşünme, objenin doğası ve düşünme süreci içinde kendisiyle obje arasında bağlantı kuran öznenin doğası tarafından belirlenir. Bu iki belirlenim, obje ve öznenin doğaları içinde düşüncenin obje tarafından denetlenmediği ve bu nedenle ön yargı, dilek ve düşleme, fantazi, dönüşerek yozlaştığı yalancı öznerliğin tersine nesnelliği oluşturur. Ama nesnellik çok kez yanlış bir bilimsel nesnellik düşününde dile getirildiği gibi, yansızlıkla ilgi ve özenin yokluğu ile eş anlamlı değildir. İnsan eğer böyle güç bir işi gerçekleştirmek için kendisini yeterince zorlayacak canlı bir ilgi duymuyorsa, objelerin maskelenmiş yüzeylerinden derinliklerine, yani onların neden ve ilişkilerine nasıl inebilecektir? İnsanın ilgilerine başvurulmadığı takdirde araştırma amaçları nasıl dile getirilebilecektir?